Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi hayırla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın bereketi, ikramı, inamı hepinizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar, Kültürden İrfana programında dimağımızdaki kavramlara kültür ve irfan gözüyle bakıyoruz. Kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi bu kelimeleri, bu kavramları bizler için kültür ve irfan gözünden yorumluyor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyi misiniz? Çok şükürler, iyisiniz inşallah.
Hamdolsun. Allah razı olsun. Evet. Abdurrahman Bey, ticaret bir üç programımızı aldı ama zaten dediğiniz gibi bir dipsiz kuyu gibi ticaret aslında. Doğru. Daha fazla programı da alabilir. Biz bu programı nihayetlendirmek yerine aslında konu bütünlüğünü sağlamak adına bu programda da ahile değinmek istiyoruz. Hı-hı. Bir önceki programda aslında ahile çok ufak bir giriş yapmıştık. Hı-hı. Fakat ahilik öyle bir programda belki anlatılacak kadar küçük bir yapı değil, büyük bir yapı. Günümüze kıyaslayacağımız belki bir nebze olsun kıyas getireceğimiz bir kavramı yok ahilin. Ama kendi döneminde, uygulandığı dönemde çok mükemmel bir teşkilatlanma olmuş. Bunun artıları var, güzellikler var. Bu güzelliklerden bahsedelim inşallah.
Eyvallah, teşekkür ederiz. O zaman şimdi şöyle başlayalım. Biraz daha böyle net ifadelerle bu konuya bir girizgah yapalım. Hı. Şimdi önce bir Anadolu topraklarını ihata eden, kapsayan, geçmişten bugüne en güçlü akım tasavvufi akımlardır. Ama günümüzde tasavvufla ilgili çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Önce bunu çözmemiz lazım. Hı hı. Biz sadece bu programda değil, yani toplum bunu çözmesi lazım.
Evet, henüz tam anlaşılabilmiş de değil.
Henüz tam anlaşılmış da
bazıları
değil.
Bazıları da yanlış anlaşılmış.
Bazen çok böyle övülüyor, göklere çıkartılıyor birileri tarafından bazı veya bazı zamanlarda. Hı hı. Bazı zamanlarda yerin dibine sokuluyor, hı hı, dövülüyor sürekli. Yani bunun bir arası olması lazım. Arası derken hakikat neyse o olması lazım.
Evet.
Çünkü artık iletişim çağındayken, evet, böyle kavramlar üzerinden, gerçeklikle hakikatler üzerinden bir algı vesaire olmuyor. Tasavvuf, tasavvufi hayat da kesinlikle böyle gündemlerden bir tanesidir. Ben tasavvufun medrese, ilim ilişkisini kastetmiyorum. Hı. Hayata dokunan tarafı. Yani sokaktaki tasavvuf.
Evet.
Esas zaten herkesin ihtiyacı olan, hı hı, bugün insanın da esasında içinde bulunduğu, kıvrandığı, çaresizlik içinde olduğu, çözemediği nokta burası.
Evet.
Yani hayatı ahlaklı, kaliteli, erdemli bir şekilde yaşamak ve nezih bir toplum oluşturmak ve bu nezih toplumu dışarıya doğru açmak. Yani insanlığa bir örnek toplum haline getirmek.
Evet.
Mesele budur. Çünkü sosyolojik olarak baktığımızda toplumlar birbirlerini etkiliyorlar.
Evet.
Buna savaşlar dahil, göçler dahil, efendime söyleyeyim, tabii afetler dahil, ticari ilişkiler dahil toplumlar birbirlerini etkilemiştir. Buna düşman topluluklar dahil. Şimdi bu noktada bakarsak Anadolu'daki bizim varlığımızı ve hayat kalitemizi organizasyon tarafını dervişlere, sufilere bırakılmış. Derviş deyince ne demek istiyoruz? Böyle bir hırka bir lokma diyen veya o keşkülü fukara, hmm, diye tabir edilen, çanağıyla gezen, sırtında da çıkınıyla gezen dervişler mi? Çünkü çok sınıf sınıf.
Evet. Ama günümüzde anlaşılan o dediğiniz.
Aynen öyle. Günümüzde, evet, derviş deyince böyle dünyayla olan ilişkisini bitirmiş Allah adamı, hmm, gibi bir algı ve düşünce var. Allah adamı kısmı doğru.
Tamam.
Ama derviş deyince dünyadan ele tek çekmiş vesaire gibi bir algı, bu doğru değil. Hı hı. Peki bu nasıl oluşmuş? Tabii eskiden bu şekilde yaşayan işte bir hırka bir lokma veya uzun çileler tamamen toplumdan tecrit edilmiş şekilde bir zühd hayatı yaşayanlar da olmuş.
Evet.
Ancak benim gördüğüm kadarıyla maalesef tabii Osmanlı'nın son döneminde müesseselerin, kurumların genel olarak inişe geçtiği bir dönem. Zaten devlet de onun için yıkıldı.
Adam yokluğundan aslında.
Yok,
sonra da
yani şu adam yokluğu değil. Genel olarak baktığınızda devletin yani sistemin her tarafı bir ıslaha muhtaç hale gelmiş. Hı hı. Yani bu ıslahlar bir miktar ömrü uzatmış ama bir yere kadar gelmiş ki o da her canlı gibi doğmuş, büyümüş ve çöküşe geçmiş, evet, ölmüştür. Son dönemde böyle dervişlik deyince biraz tekkesine çekilen, hayata çok dokunmayan, kendi dünyasında yaşayan Allah adamı, işte derdi olan onlara gidip para veriyor veya onlara bir şeyler veriyor, onlardan dua istiyor gibi bir noktaya doğru gitmiş. Tabii bunun da fırsatçıları da çok olmuş. Savaşlara gitmemişler, bir sürü hikayeler var. Belki tekkelere karşı oluşan Osmanlıların son dönemi, Cumhuriyet'in başındaki yaşanan süreçlerde de bunun etkisi var. Ya bunların bir işe yaradığı yok toplumda. Evet, geçmişte çok önemli fonksiyonları vardı ama şu an yaşandı, bitti. Kapatalım, geçsin gitsin. Burası miskinler tekkesi gibi bir algı oluşmuş. Devletten maaş almaları, onun tarihini bilmiyorum ama Osmanlı bir dönem sonra tekkelere, yani şeyh efendilere maaş bağlamaya başlamış. Muhtemelen sistemi kontrol etmek için böyle bir noktaya gitti. Oradan böyle bir maaşlı memur gibi olmuş. Tabii onda ayrıca bir bütçeye oturttuğu bir yük olmuş. Yani tabii Kurtuluş Savaşı'nda yararlık sağlayanlar vesaire gibi pek çok hikayemiz hep yaşanan, işte bizim evet, en çok bizim mahallemizde olan Üsküdar Özbeklerdeki Nakşibend Tekkesi, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli tekkelerinden biri. Bunun gibi pek çok hadise var. Şeyh Efendi var. İşte Libya'dan Şeyh Ahmet Sunusi, Anadolu'daki Libya İtalyan kontrolüne geçince, kendisi de İtalya'ya karşı Osmanlı safında mücadele ettiği için tası tarağı toplayıp Anadolu topraklarına giriyor ve milli mücadele çok ciddi katkı sağlıyor.
Evet.
Çünkü o dönem milletin kafası çok karışık. İşte İstanbul mu, Ankara mı vesaire diye. Orada Ankara lehine ilim erbabına ve tekkelere de ciddi bir faaliyet yürütmüş. Peki bu tekkelerin hayattan kopuşuyla birlikte etkisi devam etmiş. Yani toplumdaki o ahlak anlayışı, nezaket, efendim söyleyeyim, paylaşımcılık,
evet,
ikili ilişkiler uzun yıllar devam etmiş. Çünkü çok köklü bir gelenek, yani yüzlerce yıllık bir gelenek böyle bir anda toplumun davranışlarında, teamüllerinden çıkmıyor. Bugünkü gibi bir iletişim çağında da değiliz. Ancak son döneme geldiğimizde bu kapitalizm, menfaat merkezli bir hayat bizi daha fazla bir takım erdemlere ihtiyaç duyurdu. Çünkü bu süreçler hep erdemi bitirdi. Yani ben merkezli, kazanmak merkezli, hırslı bir ticari hayat, alışkanlıklar. Hem çalışanlar için hem patronlar için, yani iş sahipleri için erdemlerin yavaş yavaş yitirilmesine sebep oldu. Son 20-30 yılda da çok hızlı erimeye başladık. Bu gerçi küresel bir şey de biz tabii kendi toplumumuzdan sorumluyuz. İşte ahilik burada daha önceki şeyde söylediğimiz gibi tasavvufun o ahlak, kulluk, yaradanla olan güçlü ilişki hepsini bir araya getirip organize olmuş esnaf ve üretici, müstahsil derler eski tabi. Evet. Onların bir araya geldiği bir teşkilat. İşte bunlara lonca diyorlar, gedik de diyorlar. Muhtemelen gedikli şey de buradan geliyor olabilir. Bazı soyadlar Anadolu'da biliyorsun gedikli, evet, soyadı, evet, vardır. Esasında çok katmanlı bir yapı. İdari ve askeri alanları da olan, yani bazı şehirleri savunmada, müdafaada da bu buradaki dervişler, sufiler, yani ahiler,
evet,
bir varlık göstermişler. Ama o tarafları çok uzun, yani belki onu tasavvuf tarihi hocaları daha iyi anlatırlar. Ama benim esas anlatmaya çalıştığım, paylaşmaya çalıştığım nokta kayıp bir hazinemizin ortaya çıkartılması. Buna belki kayıp aydınlanma da diyebilir. Böyle bir tabir de var. Hatta kitap da var yani bu konuyla ilgili. Bu hazinenin tekrar ortaya çıkartılması. Şimdi bu aralar sadece işte senenin belli günü var. Ahilik haftası.
Evet, göstermelik de
kutlanıyor.
Olsa temsili
sadece böyle kutlanıyor. Bir hatırlatma gibi oluyor. Evet. Ama hatırlatma değil. Direkt uygulama geçmemiz lazım.
Evet.
Onun için de bu tasavvuf meselesinin yeniden ele alınması lazım. Kanuni düzenlemelerle birlikte ve yeniden ele alınmış, düzenlenmiş şekilde hayata uygulanması lazım.
Tasavvufun hayata yansımasıyla beraber aslında ticaretin de bir düzene gireceğini de söylüyorsunuz. Aslında
insan
düzene giriyor. İnsan düzelince hayat da düzeliyor, dünya da düzeliyor.
Hayat da düzeliyor. Evet. Çünkü ahiliğin en büyük özelliklerinden biri esasında bu başka tarikatlarda da var. Mahalle baskısı oluşturuyor. Kime karşı? Olumsuzu karşı. Olumsuz insana, olumsuz davranışa karşı bir mahalle baskısı oluşturuyor. Ve bununla birlikte siz, hani bugünkü halk tabirini söyleyeyim, yamuk yapamıyorsunuz.
Ticaretin ahlak sınırlarını, evet, belirlemiş oluyorlar.
Mesela bizde bir Anadolu tabiri vardır. Kuldan utanmaz, Allah'tan korkmaz. Veya Allah'tan korkmaz, kuldan
Allah'tan
utanmaz.
Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, evet.
Gibi. bir tanımlama vardır. Demek ki yani tabii bu sözler böyle basitine çıkmış şeyler var. Değil. Evet. Şimdi yani insan bazen Allah'la olan ilişkisinde bir takım gerekçeler oluşturabiliyor. Allah affeder. Ya Rabbi zorda kaldım. Ama hayat devam ettiği için kullarla ilişkisi devam ediyor.
Evet.
Çünkü Allah kavramı müteal, sonsuz ve göremediğimiz için. Hı hı. Böyle biraz bir iç muhasebe yapıyorsun. Evet. Ama insanlarla aynı aleyküm birebir bir ilişki var. Bu birebir ilişkide onlardan gelecek olumlu, olumsuz bütün tepkiler sizin hayatınızı düzenliyor ve etkili oluyor.
Zaten teşekkürde de öyle. İnsana teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a da şükredemez deniyor ya. Ama o denetleme mekanizması insandan başlıyor.
Evet.
Önce.
Hani inni cealun fil ardı halife.
Evet.
Kavramı da çok önemli. Yani yeryüzünde Allah'ın halifesi. Hı hı. İnsan gerçekten çok önemli. Kendini önemserse, bir misyon biçerse, hı hı, esasında kıymetini ortaya çıkarmış oluyor.
Evet.
Ama uydum kalabalıklara, uydum topluma olursa da kendi kıymetini aşağı doğru salıp gidiyor. İşte esfeli safilin diplerin dibi veya belhum edal diye de yani, evet, hayvandan aşağı veya alayı illiyin yani göklere,
evet,
çıkar. Yani yüceliği, kalitesi ile melekler kıskanır, hı hı, diye bir tabirler var ya.
Evet.
İşte hangi insan, hangi kalite? Burada kafa yormuşlar.
Evet.
Dertlenmişler, bir mücadele etmişler. Biz öyle bir yapı kuralım ki
insanlar pozitif ticaret
yapsınlar. İnsanlar hem ticaret yapsınlar. Aha. Yani hem bir meta ve nema olsun içerisinde.
Hem de ahlak.
Hem de ahlakı ve yaradanla olan ilişkiyi. Yani insanlara karşı bir ahlak. Rabbül Alemin'e karşı da sorumluluklar.
Evet.
İşte bunlar hepsinin tabii bu sistemin kurulmasında da daha önce söylediğimiz gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine pazarı. Hı hı. Medine'de kurduğu o düzen, kaynak olarak da burası var. Tabii şimdi, günün şartları ticaretin büyümesiyle,
evet,
bu çok yapılandırılmış vaziyette.
Bir ticaret erbabı için cevaplanması zor olacak bir soru sormak istiyorum. Siz de ticaret erbabısınız. Şimdi bir insan neden böyle bir şey istesin? Benim gibi ticaretten anlamayan bir insan için gayet normal bir soru olur bu. Yani şöyle düşünün. Günümüzde faydacı bir ticaret var. İstediğiniz satabiliyorsunuz, istediğiniz kadar satabiliyorsunuz. Kimsenin bir şey dediği yok. Bir malı istediğiniz gibi ayıpla da satabilirsiniz. Kimse görmediği müddetçe. Hatta insanlar görse bile artık yani yeter ki devlet görmesin, kurallar görmesin diye. Bir insan neden hem manevi olarak vicdan muhasebesine tabi tutulmak hem de olumlu bir şekilde pozitif ticaret yapmak istesin? Daha fazla kâr etmesi gerekirken kendisini neden bir kurallar bütününe mahkum etsin?
İnsanın kendi nefsine bırakırsan zaten senin söylediğin gibi böyle bir sınırlama istemez. Çünkü hadis-i şerifte de bir altın daha koysan bir tane daha ister. Veya evet, ova olan rivayetleri de var. İşte bir ova dolusu altının gümüşü olsa ikincisini de ister gibi. Evet. Şimdi buradaki insan realitesi veya işte oyun, eğlence vesaire gibi tabirlerle insanın zaten böyle bir karakteri olduğunu Cenab-ı Hak bize hatırlatıyor. Evet. Ortaya
gözü
koyuyor.
Doymaz.
Evet. Ancak işte burada sorumluluk sahipleri, veresetül enbiya diye bir kavram vardır. Tasavvufta
çok, çok güzel,
çok kullanılır. Hı. Yani peygamber varisleri. Hı. Kimdir bu peygamber varisleri? İşte bizim efendi, baba, şeyh efendi, pir diye tabir edilen belli bir kıvama gelmiş. Hı. Ve o takva hayatını hedeflemiş, bir bu noktada bir kıvama gelmiş önderler. Ve cealna lil muttakine imama ayeti de öyle. Hı hı. Yani müttakilere imam, takva sahiplerinin önderi olmuş. İşte bu insanlar, bu güzel insanlar dertleniyorlar, bir form oluşturuyorlar. Hı hı. Şekil oluşturuyorlar. Ve onun peşinden gidenler de birlikte tabii bu oluşuyor. Evet. Ve sonra dalga dalga iyilik büyüyor. O gün nasıl dalga dalga olumsuzluk, kötülük artıyorsa, bunu herkes bunu kabul etmek zorunda. Bugün dalga dalga olumsuzluk artıyor bütün dünyada.
Evet, daha kolay ve daha çabuk artıyor, evet, bir de olumsuzluk.
Geçmişte de aynı şekilde olmuş. Çünkü hayatın kaliteli gitmesi lazım. Bu kalite içinde yani doğru ve yapılar oluşturmanız lazım. Hı hı. Zaten şehirleşme de böyledir. Medeniyet de böyledir.
Evet.
Geçen konuştuk. Hı hı. Evet. Medeniyet, Ümran tabirlerini. Ve bütün peygamberler Medine'lidir. Hepsi bir şekilde mesleğinin yanında bir ticaret de yapmıştı zaten. Almışları satmışlar.
Peygamberliğinin yanında bir de meslekleri var.
Peygamberin yanında meslekleri var. İşte çoban olan var. Yani ağıl, ahır işleri ve onun ticareti. İşte terzilik.
Tarım. Ondan sonra
efendime söyleyeyim.
Lojistik. Hazreti Nuh mesela lojistik diye bir düşün. Gemi inşa ediyordu, inşa yapıyor mesela.
Şimdi böyle esasında çok yani peygamberler veya peygamberler tarihi. Mesela Osman Efendi'nin Ne Bilersiniz sizesini onun için çok önemsiyorum.
Evet.
Her ne kadar bütün bölümlerini okuyamamış olsam da gerçekten insana bir ufuk veriyor. Yani medeniyetler tarihi açısından. Çünkü sonuçta geçmişteki her şeyin biz devamıyız.
Evet.
Yani müsbetinde, menfiinde, olumsuzunda her şeyin devamı biziz. Bu yapıyla ticaretle, üretimle çok fazla işi olmayan Türkmen topluluklar veya Müslüman topluluklar hem para kazanmak, bir şeyler üretmek hem de o ahlak ve kaliteyi muhafaza etmek ve kontrol altında, nefsi kontrol altında almak.
Evet.
Çünkü şöyle bir örnek verelim.
Çok zor bir şey aslında.
Ama tek başına zor. Biz şimdi 4 kişi bir yere gidiyoruz, yola çıktık gidiyoruz.
Evet.
Biz bu yolculukta ayıp ve günah bir işi yapamayız.
Tabii.
Ben yapsam sen bana ya ne yapıyorsun dersin. Sen yapsam ben sana hop bir dakika derim.
Doğru.
İşte topluluk yani iyilerin bir araya gelmesi onun için önemli.
Evet.
Şimdi buradaki ana maksat da bu iyileri bir araya getirmek, bu iyilerden bir yapı kurmak.
Veya kötülük yapacak birisi bile, diyelim ki iyiler çok fazla hakimse orada, kötülük yapacak birisi bile orada o kötülüğü yapmaya fırsat bulamaz veya cesaret bulamaz. Ahilin müeyyidesi bu galiba. Bir kötülük yaptığında veya bir yanlış yaptığında onun direkt olarak bir karşılığı var, müeyyidesi var.
Evet, yani bunu bir teamül gibi oluşturmuşlar. Zaten diyor ki sen ahil olabilmek için belli şartlara haiz olman lazım diyor.
Sertifika gibi bir şey de vermiyor yani.
Evet bu şed kuşanma diyorlar, peştemal diyorlar. İşte o bir şerbet, şurp diyorlar onun bir için. Bir merasimi de var.
Evet. Kendi içinde. O zaman birçok tüccar aslında.
Esasında şöyle bir şey oluyor. Bu da bazı ticarethanelere gittiğinizde ticaret odası veya sanayi odasından alınan bir takım belgeler ve ödüller vardır.
Ödüller. Duvarlara asılır.
Evet, işte vergi vesaire veya şu şeylere katıldı, programlara katıldı gibi. Burada da aynı şekilde.
Tabii o güzel bir şey sonuçta.
Evet, bu da esasında bir yeterlik gösteriyor.
Hem onu gösteriyor hem de müşteri, gelen müşteri duvarda günümüzde diyelim ki o ticaret odasının levhasını gördüğünde şunu diyor. Bu ticaret odası bu dükkanı denetlemiş ve kendini temsil edecek yetkiyi vermiş. Ben de buna güvenebilirim diyor bir anlamda. Ahilikte de öyle galiba.
Esasında ahilikteki şeye baktığınızda yani klasik tasavvuftaki bütün tariklerin genel kuralları orada da var işte. Mesela önce fütüvetten geliyor. Yani bir feta olacaksın. Ahiliye aday. Adam aday da olmak için bir sürü şey yapıyor. İşte hangi partisi
o partiye bir
ilişki sağlıyor. Ben şu eğitimleri aldım diyor. Şöyle oy alırım diyor bir şey. Burada da fütüvet teşkilatındaki feta yani genç, yiğit de bir takım özellikleri barındırması, haiz olması gerekiyor.
Evet, o özellikleri haiz
oradan
olması
sonra
gerekiyor.
Abi ben veya işte üstadım işte ona yiğit başı diyorlar, şey efendi diyorlar. Gidiyor. Ben diyor bu kıvamdayım diyor. Artık diyor beni teşkilata alın diyor. Kabul ediyorlar. Ondan sonra diyorlar ki burada da ticaretin yanında şu eğitimler olacak. İşte namazını bırakmayacaksın. Helal, haram, ilim. Belli bir ilim
çok güzel
şartta koyuyorlar. Yani bir şeyler öğreneceksin. Sadece işte çok iyi zeytinci. Zeytini topluyor işte yağını sıkıyor veya efendim söyleyeyim salamurasını yapıyor şu bu değil. Onun yanında bir takım ilmi çalışmalar bir okuma yazma vesaire gibi bir takım şeyler olman lazım. Çok ilginci bugün için. Mesela devlet kapısından beklentide olmamak.
Çok ilginç o da.
Yani kendi elinin bileğinin hakkıyla alnın teriyle kazanmak. Yani oradan gelecek bir dünyalıkla değil de kendi gayretinle bu işi
bir kaynak bir destek diye almıyorlar. Kendi kaynaklarını kendiler üretmiş oluyorlar. O da önemli. Şimdi aslında o sorunun cevabını bulmuş oldum bir nebze. Yani insanlar oraya girmek istiyorlar. Girmek çok zor çünkü. Girdiklerinde bir aidiyet hissediyorlar. Artı bir premium özelliği kazanmış oluyorlar.
Çünkü işte erdemli oluyorsun.
Erdemli oluyorlar. Evet.
Erdem,
ve o da güzel bir özellik olarak toplumda kabul görüyor.
İşte mesela açık olmaları gerekenler, gönlü açık olmak, kapısı açık olmak, eli açık olmak, sofrası açık olmak.
Bunlar açık olacak.
Bunlar çok açık güzel olacak. Kapalı olacaklar da gözü kapalı olacak, dili kapalı olacak, şalvarı kapalı olacak. Esasında Demin söylediğim gibi tarikatlara baktığınızda hemen hemen hepsinde bazen kelimeleri değiştirmişler. Hı-hı. Aynı şeyleri söylüyorlar.
Tabii.
Kimi o kurallarda böyle çok sıkı duruyor. Kimisi de daha böyle hafif şey yapıyor.
Evet.
Yaklaşıyor olaya ama genel itibariyle Anadolu'da değil sadece Yesevi ekolüne bakın. Orta Asya'daki işte Nakşi ekolüne bakın. Aşağı inin Kadiri ekolüne bakın. Hepsinde benzer özellikler var.
Çünkü insan ortak nokta insan ya. İnsanın zaaf noktaları var, kazanç noktaları var. O insanı o zaaf noktalarını kurtarmanın da yolu hep aynı yerden geçiyor.
Evet.
Hatta daha ilginci tasavvuf içinde değil, İslam dini içinde değil. Mesela bazı Hindistan'da falan belki gittiniz, belki şahit olmuşsunuzdur. Orada işte keşişler var mesela. Yine aynı şeyleri yapıyorlar. İnsani özelliklerini kurtarmak için aç kendilerini aç bırakıyorlar. Aç kalıyorlar. Konuşmuyorlar. Çok fazla dünyaya dalmıyorlar. Ve bir mesafe kat etmiş oluyorlar.
İşte o nefsi terbiye.
Nefsi terbiye, evet.
Nefsi terbiye. Peki onların kesinlikle yapmaması gerekenler?
Bir ahilin kesinlikle yapmaması gerekenler.
İçki içmek, zina etmek, livat etmek, gammazlık, münafıklık, kibir, haset, kin, yalancı, sözünde durmamak, yani vaadine uymamak, hıyanet, namahreme bakma, ayıp arama, nekeslik, gıybette bulunma, bühtan, hırsızlık gibi şeyler. Şimdi işte bunu yaptın mı?
Aslında büyük günahların hiçbirisini bir kere yapmıyorlar.
Evet. Yani şimdi bunu şu kuralları efendime söyleyeyim. Ne bunun adına ahilikte, ne tasavvufta, ne İslam'da, ne Müslüman'da.
Evet, evet, evet.
İnsanca da.
Evrensel kurallar.
Evrensel kurallarda, insanca da. İşte esasında bizim topluma anlatmamız gereken bu. Ama tabii topluma anlatan kişi kim?
Çok önemli, o da önemli.
Yani burası önemli.
Yaşıyor
yani,
mu işte? Az önce
yani de. Şimdi maalesef toplumda dejeneremiz, bozulmamız çok güçlü. Bu da tabii sözümüzün değerini yitiriyor.
Çünkü yaşamıyoruz. Yaşasak daha etkili olacak. Az önce dediniz ya hayata yansıyor diye. Tasavvufta da, ahilikte de hayata yansıması çok önemli.
Peki kimleri kabul etmiyorlar?
Ahiliye mi?
Evet. Ahiliye. Kafirler, münafıklar, müneccimler, içki içenler.
Müneccim dediğimiz
fal bakanlar, bu yıldızname bakanlar. Yani böyle gelecekten haber verenler veya o tip şeylerde kehanetlerde bulunan, tahminlerde bulunanlar.
Bunlar ticareti yanıltır çünkü.
Yanıltır tabii.
Münafıklık, yalancılık.
Umut tüccarlığı yapar vesaire farklı yönlendirebilir. Evet. Dellaklar, peşekarlar, kasaplar, cerrahlar, ameldarlar, seyyat yani avcılar, mühtekirler, kemgöz, ayıp arayanlar, cimriler, iftiracılar gibi böyle şeyler var. Bu da aynı şekilde. Yani şimdi
yani
bu da
kimlerin giremeyeceğini tabii, de bir kurala bağlamışlar.
Ya bugün Johannesburg'a gidin. Bak bizden uzak coğrafya. Johannesburg'a gidin, Delhi'ye gidin.
Evet.
Buenos Aires'e gidin. Bir de Sydney diyelim. Sydney'e gidin. Yoldan geçen birini çevirin. Bir tane akademisyen çevirin. Bir tane güvenlik kuvvetlerinden, güvenlik gücünden, polisten birini çevirin. Deyin ki ben böyle bir şey yapıyorum. Ne dersin diyor. Aha ne kadar güzel.
Evet.
İşte esasında bizim gücümüz bu. Yani bizim kalitemiz bu ama biz bunu maalesef demin konuşmamın başında söylediğim gibi tasavvuflu olan bu ilişkiyi karmakarışık bir hale getirmişiz. Bunu bir çözmemiz lazım.
Aslında çok basit bir hale getirmişiz. Tasavvufu kullanmamışız. Kullanma bitsin, kenara koy.
Kenarda koy, sadece böyle tabelada
evet,
görünsün.
Evet, bitti. Evet.
Bak bunlar güzel şeyler, bu güzellikler varmış diye çok topluma doğru. Söylemişiz. Evet. O kadar.
Bu kadar, evet. Halbuki hayatın direkt içinde olması gereken bir olgu. Çünkü günümüzde en çok şikayet edilen konular bunlar değil mi? Yani insanlara yalan söylüyorlar, aldatıyorlar, ticarette birçok şey oluyor. Gözü doymazlık var. İnsanın gözünü bir daha dolusu altın olsa bir daha ister diyor. Onun gözünü ancak bir karış toprak istedi.
Şimdi gibi. Herkes bundan şikayet ediyor.
Ama
çözelim deyince orada da kimse yok.
Evet.
Mesela demin dikkat ettiniz kimler giremez derken kafirler var.
O da enteresan. Münafıklar kafirler, hadi ikili davrandıkları
münafık
için ama.
Şöyle. Tabi burada ahiliye yani zaten bir tekkiye intisap için Müslüman olmak lazım ama burada ticari bir taraf olması hasebiyle belki kabul edilir diye bakılabilir ama kabul etmemişler. Niye? Çünkü zaten Anadolu topraklarında Rumlar, Ermeniler bu işleri çok iyi yapıyorlar.
Doğru.
Müslümanlar bu işlere girsinler diye özellikle onları almıyorlar. Yani bir pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Ki oralar gelişsin. Yani o insanlar girsin, o insanlar yürütsün diye Tabi burada mesela yiğitbaşı var.
Evet.
Farklı bir görevi var. Şeyh var. Onun da farklı bir görevi var.
Bu arada kendisi de ticaret erbabı. O şeyh de bir ticaret erbabı. Hani şu tezat
abi,
var.
Abi hayatın içinden demin söyledik
evet,
ya.
Şu tezat
şimdi hayatın
var evet.
Şimdi hayatın içinde değil. Şimdi
günümüzde o tezat var işte.
Hoca efendi vaaz evet. ediyor. Kendisi hiç bunları yaşamamış.
Hiç ticaret yapmamış.
Hiç evet. kazanmamış, kaybetmemiş. Hmm. Borcunu ödeyememenin utancını yaşamamış. Veya böyle çok para kazanmanın hazzını yaşamamış. Hı hı. İflas etmenin riskini yaşamamış. Buradan İslam'da ticaret diyoruz.
Evet.
Çıkmaz yani. Evet. İlmi olarak çıkar, bilimsel olarak çıkar da sosyolojik olarak çıkmaz. Yani evet. hayata yansımaz. İşte onun için hayata bugün yansıtmamız lazım. Belki burada şöyle bir şey var. Çok fazla ilahiyat mezunumuz var.
Evet. İyi bir şey değil mi?
Ben buna iyi bakıyorum şu manada. Hı hı. Bu arkadaşlara zaten ilahiyat alanında böyle bir istihdam mümkün değil. Evet. Ne olacaklar? Buna hayata katılacaklar. Hayata katıldıklarında ki katılıyorlar da ticaret yapacaklar, bir yerde işçi olarak çalışacaklar, memur olacaklar vesaire. Sonra da patron olacaklar inşallah. Hı hı. İşte o zaman öğrendiklerini tatbik edip etmemek gibi bir mesuliyetleri olacak. Tatbik ettiklerinde gerçek hocalık, vaizlik, ilahiyatçılık misyonunu tamamlamış, yerine gelmiş olacaklar. Ama bunları yapmadıklarında o zaman da kapıldım rüzgar olmuş olacak.
Yani asıl güç bilmek uydum, değil, asıl güç tatbik olacak. Etmekte.
Tabii.
Evet.
Çünkü bilgiyle yani teori pratik veya eski tabirle nazire ile icraat birlikte olması lazım. Hele bugün yani artık dijital dünyanın, sosyal medyanın, kitapların ulaşımının, erişimin bu kadar kolaylaştığı ve bilginin insansız öğrenebildiği, ben gerçi yüz yüzeye, göz gözeye tercih ederim.
Evet.
Doğrusu o olduğu fikrindeyim. Ancak böyle bir yerde sizin bilginizin çok önemi yok. Yani icraatınıza bakıyor millet. Onun için inşallah burada tabii devlete iş düşüyor. Bu konuyu düzenlemesi noktasında.
Evet.
Sivil topluma iş düşüyor. Ticaret kuruluşlarına, birliklere iş düşüyor. Ve tabii fert bu işte biraz dertlenenlere
iş düşüyor.
Yani dört grup yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı doğru nasıl bakarsan bu konulara dertlendi. Ya biz bu işe bir çare bulalım dediklerinde ahilik diye bir zenginliğimiz var. Al bunu, güncelle, uygula, herkes rahat etsin.
Yani maddi olarak iflas etmemenin yolunu bulmuş bir insan manevi olarak da iflas etmez.
Evet.
Dolayısıyla onu hayata geçirmenin de yolunu bulmuşlar. Biz bunu unutmuşuz. Biz bunu köşeye koymuşuz. Bu ahilik teşkilatının tekrar gündeme alınması.
Yani haram lokma kavramı hala toplumda çok geçerli. Yani kavramsal olarak haram lokma
evet.
meselesi, haram kazanç meselesi hala toplumda bazı şeylere engel bir kavramsallığı duruyor. Ama uygulamaya geldiğimizde maalesef artık
evet.
haram lokma meselesi normalleşmeye başladı.
Evet.
Belki ben haram lokma yedim. Ne var bunda kardeşim diyebilen yok ama evet. çok şükür ki.
Henüz o kadar değil.
Evet. Ama yarın bir gün tedbir almazsanız o noktaya da gelirsiniz.
Çok önemli.
Bu arada Edip Ali Hazretleri'nin de bir ahi şeyhi olduğu.
Tabii Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda evet. Osman Bey'e, Ertuğrul Gazi'ye rehberlik etmiş bir insan. O da ahi teşkilatından.
Yani toplumun her kesiminde kaliteli adam çıkartabiliyorsun.
Evet.
Devlet işlerine de devleti yönetecek insanlara rehberlik etmede de tasavvufun çok olumlu bir etkisi olduğunu sadece Osmanlı'ya ait değil. Anadolu beylikleri ki içinde 150
evet.
yıllıklar da var. Yani
tabii,
devlet esasında kendi çapında onlar da. Selçuklu. Yani üç devlet yapısında da biz bu tasavvufun topluma kaliteyi arttırma yansımasını, olumlu tarafını yaşadık. İnşallah.
Umarız günümüzde de yaşarız.
Bundan sonra da yaşarız.
Eyvallah. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz
sağ olun,
efendim.
Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, bir Kültürden İrfana programının da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.